İkinci ayrım, kanlı yürüyüş, B. Traven, sayfa 14. İkinci bölüm. Kafasına sert bir darbe yemiş gibi Sensu yavaş yavaş alanın bir tarafını kaplayan kiliseye doğru yürümeye başladı. Kilisenin yan kapısı asker barakalarının tam karşısındaydı. Sensu kilisenin girişinin yanında küçük bir dükkan açmış olan kadının önünde durdu. İki yeşil mum, bir küçük gümüş yıldız ve bir küçük gümüş yürek satın aldı. Mumlardan birini yol boyunca kendisini koruduğu için Meryem Ana'ya, öbürünü de Aziz Andres sandığı bir heykel için yaktı. Gümüş yıldızı tanımadığı bir Azize heykelinin dibine bıraktı. Zaten bütün bunları neden yaptığını da bilmiyordu. Ama kapıdaki kadın yıldızı o heykelin dibine bırakmanın kendisine şans getireceğini söylemişti. Meryem Ana'nın geceleri yeryüzüne inerek koyduğu yerden onu alacağı umuduyla gümüş yüreği mihrabın önüne bıraktı. Mihrabın önündeyken aklına evleneceği kız geldi. Bu ana dek 2 yıl kahve çiftliğinde boşuna çalışmış olduğunun farkına bile varmamıştı. Şimdi sevgilisiyle evlenebilmek, 2 yıl önce kahve çiftliğiyle yazıldığı günlerden çok daha uzaklarda olan bir şeydi. Don Sixto'ya bütün parasını hiç karşı çıkmadan, dahası kaçmaya bile çalışmadan nasıl verebildiğini bir türlü anlayamıyordu. Şimdiye dek bir kez bile aldatılmış olabileceği aklına gelmemişti. Ama Don Sixto'yu ve onun toplumdaki yerini iyi bilirdi. Sensu ona her zaman saygı duymuştu. Ama bu saygıdan çok korkuydu belki de. Don Sixto'nun polisi çağırıp bu çamı olayı hapse atın demesi yeterliydi. O zaman Sensu tutuklanır hapse atılır ve Don Sixto polis şefine o domuzu serbest bırakın deyinceye dek hapiste kalırdı. Çünkü Don Sixto kasabada oldukça tanınmış bir kimseydi ve tanınmış kimselerin her zaman ayrıcalıkları olurdu. Sensu taş döşeminin üstüne çöküp dua etmeye başladı. Ave Maria, Madre de Dios, ora pro nobis. 10 kez yineledi bunu. Anlamını ya da amacını bilmiyordu ama annesi öylesine yinelemişti ki bunu küçüklüğünde, daha küçük bir çocukken hemen ezberlemişti. Dua konusunda bildiği tek şey buydu. Daha doğrusu annesi ona bu kadarını öğretebilmiş ki, çünkü onun da bildiği tek şey buydu. Basit duası bittikten sonra işaret parmağının ucunu baş parmağının ucuna değdirdi. Sonra elini dudaklarına götürüp baş parmağını birkaç kez öptü. Evden ayrılırken annesinin söylediği her şeyi en ince ayrıntılarına dek yerine getiriyordu. Jovel'e geldiğinde sağ salim eve dönmesini sağladıkları için kilisede azizlere dua etmesi gerekliydi. Çıkadını muzları satın aldığı kadına bırakmıştı. Kiliseden çıktıktan sonra oraya uğrayıp çıkadını aldı ve yola koyuldu. Kasabanın dışındaki son ev bir yerli köyünün gerekli her şeyi satın alabileceği küçük bir dükkandı. Bununla birlikte satılık çok az mal vardı. Bunlar kırık rafların üstünde duruyorlardı. Üstlerindeki toz yıllardan beri kimsenin onlara el bile sürmediğinin kanıtıydı. Aslında gelen kontrol müfettişlerine dükkanda yasal şeylerin satıldığını kanıtlamak için konulmuştu bunlar buraya. Tabii her müfettiş de bunu bilirdi. Kendisine çoğu kez dükkan sahibinin istediği gibi bir rapor vermesi için rüşvet olarak mordida ikram edilirdi. Eğer herhangi bir şikayet olursa müfettiş ve öteki memurlarla aynı tabaktan yemek yiyen yargıç da anlayışlı davranır ve gereksiz sorular sormazdı. Mallarının niteliği iyi olsa bile dükkan sahibinin iyi bir iş yapması olanaksızdı. Kasabadakilerin hiçbiri kendisine gereken eşyaları kasabanın dışındaki bir dükkandan almazdı. Kasabanın ortasındaki çarşıda rekabet çok daha yoğun olduğundan fiyatlar da daha düşük olurdu. Dükkan sahibinin yürüttüğü iş kolay ama kazançlıydı. Kaçak aguardiente satıyordu. Vergisiz aguardiente'den elde edilen kazanç oldukça yüksekti. Hükümetin içkiden aldığı parayı satıcı tüketiciyle paylaşıyordu. Bu özel durumda satıcı aynı zamanda içkinin yapımcısı da olduğu için kâr 2 katına çıkıyordu. Dükkan sahibinin alkollü içki satma belgesi yoktu. Buna pek de istekli değildi. Çünkü böyle bir belge daha çok müfettişin dükkana gelmesine neden olacak ve vergisiz içki satışını tehlikeye düşürecekti. Dükkan sahibi aguardiyenti bardakla satmazdı. Çünkü bunun için bir de bar işletme belgesi gerekiyordu. Tabii vergilerini düzgün ödeyen öbür barların sahipleri de onu gammazlayabilirlerdi. Bu akıllı tüccar aguardiyenti şişeler içinde satıyordu. Tabii bu şişeler de mühürlü falan değildi. Müşteriler kendi şişelerini beraberlerinde getirirlerdi. Eğer şişeleri yoksa kendilerine bir şişe satılır, boşaldıktan sonra da yine geri alınırdı. Üstelik de şişeyle satmak bardakla satıştan çok daha karlıydı. Dükkanın içinde içki içmek yasaktı. Bu yasak ciddi bir biçimde herkese uygulanırdı. Aslında yasalar da böyle diyordu. Ama yasak olmayan bir şey varsa o da alıcıların şişeleri dışarıda boşaltmaları, sonra yeniden içeri girip doldurmalarıydı. Evin yanında arkasında yerli köylerine giden yolun üstünde erkekler, kadınlar, gençler güneşin altında ölü gibi yatıyorlardı. Çoğunun üstünde paçavralar vardı. Yağlı saçları toz toprak içindeydi. Sarhoş kadınların etekleri göğüslerine dek sıyrılmıştı. Sarhoş adamlar bağırışıyorlar, naralar atıp küfrediyorlar ve kimi zaman da dans ediyorlardı. Sanki bütün bunlar cehennemde ünlü bir ressamın alay etmek için yaptığı grotesk bir tabloydu. Tanrı insanları kendi suretine benzeterek yarattı. Kasabadaki herkes, hatta çocuklar bile burada yerlilere içki satıldığını bilirdi. Bütün müfettişler de bilirdi bunu. Ama yine de herkes bilmezlikten gelirdi. Bu verimli tiendanın sahibi kazancını vergiyle içki müfettişleri, belediye başkanı, yargıç ya da polis şefi arasında açıkça bölüşürdü. İşte bu yüzden güçlü bir kişiydi ve herkes kendisinden çekinirdi. Ülke iyi ve akıllı yasalarla öylesine doluydu ki birkaçını devirip bir öbürünün üstüne basmadan bir adım bile atamazdınız. Dünyada çok az ülkenin buranınkinden daha iyi bir anayasası ve yasaları vardır. Ve bu iyi yasalardan biri de yerlilere sert içki satılmasını yasaklar. Bununla birlikte bütün bu iyi yasaların senadorları, diputadoları, valileri, sendika başkanlarını, belediye başkanlarını, gizli servis ajanlarını, yargıçları, polis şeflerini, gardiyanları ve böyle bir göreve konacak kadar şanslı olan tüm insanları borsadaki en talihli kumarbazdan daha çabuk zenginleştirmekten başka hiçbir görevi yok gibiydi. Evine giderken Senso penceresiz, üstü kontur plakla örtülmüş ve dışarıdan bakınca bir yaşlı kadının işlettiği bir şekerci dükkanı kadar masum görünen bir dükkana geldi. Bir süre çıkınına dayanarak yol kıyısındaki tozlu çimenlerin üstüne oturdu. Niyeti eve giderken Jovel'den birkaç armağan almaktı. Babası için yeni hukraçeler, annesine gür örgülü saçlarını bağlaması için parlak bir kırmızı kurdele ve sevgilisi için inci bir kolye. Şimdi ise evine armağansız dönüyordu. Gözü kaybolmuş bir sürü gibi çıplak toprağın üstünde yatan, dış dünyaya tümüyle kapalı ve tüm yoksulluklarına karşın saklamayı başardıkları insanlık gururlarının son izlerini de yitirmek üzere olan sarhoş kadınlarla erkeklere takıldı. Senso yalnızca armağansız değil, bir de evlenecek parası bile olmadan dönüyordu evine. Varlıklı Don Sixto için 76 peso 50 centavo hiçbir şey değildi. Bunun iki katını 2 saat içinde rulet masasında ya da dominoda yitirebilirdi. Oysa Senso için 76 peso hem 15 çocuk hem de kendine yeni bir dünya kurabilmesi ve yaşantısına bir anlam verebilmesi için gerek duyduğu her şey demekti. Çıkıdını dışarıda bırakıp dükkandan içeri girdi ve raflardan birinde sarkmakta olan kırmızı kurdeleyi işaret etti. Üstü öyle tozluydu ki pis bir kül rengine bürünmüştü. Dükkan sahibi ne bu kurdeleyi ne de rafların üstünde duran öbür şeyleri satmayı bir an olsun bile aklından geçirmemişti. Bu yüzden onların tozlanması ya da farelerce kemirilmesi onu hiç ilgilendirmiyordu. Tezgahın üstüne dayadığı kolunu kaldırmadan tembelce arkasını döndü, gözlerini kısarak kurdeleye baktı, yine aynı tembellikle gözlerini geriye çevirdi ve göz kırptı. ''Bueno, Joven, neredesin sen?'' ''Ha, demek işte Korkot'tan. Hiç Çamurla'ya benzemiyorsun. Belki de Monteria'dan geliyorsun ha, haksız mıyım, ne dersin?'' Kurdele kaç para diye sordu Selso. Şuraya bak, şuraya bak dedi Gaçupin çok şaşırarak. Amma da inatçı olmuşsun. Bien gordo diyebilirim, bol bol zamanın var. İşte kol kot kaçmayacak ya, bir içki içmeyecek misin? Benden olsun canım. Selso arkasını dönüp kapıya doğru yürüdü. Hey sen diye bağırdı dükkan sahibi. Nereye kaçıyorsun? Kurdeleyi satın alabilirsin. Senin için 8 real olur. Kasabanın içinde böyle bir kurdelenin fiyatı aşağı yukarı 2 realdi. Selso hafifçe kuşağını açtı. Geri kalan servetini ortaya çıkarmak için kuşağının hepsini açmasına hiç gerek yoktu artık. Kuşağın kıvrımları arasından geriye kalan paraları çıkarıp saydı. Birden dükkan sahibinin kendisine baktığını fark edince kuşkulandı ve sırtını döndü. Geriye tam 47 centavosu kalmıştı. Kurdeleyi bana 47 centavoya satar mısın diye sordu. Bu yine de kasabada kurdeleye vereceği paranın aşağı yukarı 2 katıydı. Hayır, aziz Jose ve Santissima aşkına yemin ederim ki yapamam bunu. Bu fiyata satamam, yoksa iflas ederim. Ağzındaki kürdanı dişlerinin arasında geveliyordu. Şişman ellerini tezgahın üstüne koyarak konuşmaya devam etti. Ama senin için şunu yapabilirim. Bir şişe içki 50 centavodur. Sana 47 centavoya veririm. Görüyorsun ya, elimde olduğu zaman müşterilerim için indirim yapmak sevindirir beni. Selso eve armağansız, parasız ve yolda bir yerde yitirdiği çıkını da olmadan döndü. Kapıdan içeri girdi ve kendisini ateşin önünde diz çöküp akşam yemeğini pişirmekte olan annesinin kucağına attı. 3. Bölüm. Ertesi gün Selso ile bir insan gibi konuşmak mümkün olduğundan babası 2 yılda kazandığı parayı ne yaptığını sordu. Don Sixto aldı. Doğru dedi babası, 2 öküz karşılığı Don Sixto'ya borcum vardı. Ama bu borcumu senin kazandığın parayla ödeyeceğim doğru değil. Sen eve döndüğünde bu işi önce seninle tartışmaya karar vermiştik. Çünkü senin önce öküzleri görmen ve beğenmen gerekliydi. İlk çocuğun doğduğunda bunları armağan olarak sana verecektim. Öküzleri beğenmezsen bunları Don Sixto'ya geri verebilecektim. O da ödediğim parayı bana geri verecek ya da bir eşek verecekti onların yerine. Borcum bitene ve satış işlemi tümüyle yasalara uyuncaya dek Don Sixto'ya her ay 6 peso verecektim. Anlaşmamız böyleydi. Burada ağaçların altındaki babasının evinde Metate'nin önünde diz çöküp öğle yemeği için masa öğütürken her şey çok basit geliyordu insana, her şey açıktı. Mayueyelerin çevrelediği, köpeklerin sıkıntıdan avladıkları, eşeklerin ortalıkta tembel tembel dolaştığı, hindilerin bağırıştığı, çocukların neşeyle oynadığı, her şeyin huzur içinde olduğu ve çevreyle tam bir uyumluluk gösterdiği köyün her şey açık, içten ve yalındı. Tartışmayan ve yalnız kısa buyruklar veren Don Sixto'nun ağzından ne kadar da garip çıkıyordu sözcükler. Jovel'deki meydanda Selso 2 kaba Caballero'nun önünde dururken her şey tamamen değişikti. O çevrede bütün bu baskılar altında Selso ne yapabilirdi? Hiçbir neden göstermeden Don Sixto parayı istese bile yine de tüm parasını verirdi. Ne Selso ne de babası Jovel'e gidip parayı geri istemeyi düşünmediler. Boşuna harcanmış bir çaba olurdu bu. Hele bir de heyecanlanıp Don Sixto'ya kötü bir şey söylediler miydi, soluğu doğruca hapishanede almaları işten bile değildi. Selso'nun babası Francisco Flores'in 2 öküzü vardı ve ona 2 öküzü satan Don Sixto öküzlerin parasını almış, karşılığında da kendilerine tamamen geçerli bir makbuz vermişti. Üstelik vergi pullarının parasını da kendi cebinden vermişti. İspanyolca bilgileri hayli yetersiz olan Selso ile babası için anlaşmalarının böyle olmadığını yetkililere anlatmaları günler alacaktı. Bunlar dünyanın en iyi öküzleri olsa ve karşılığında aldıkları makbuz da dünyanın en geçerli makbuzu bile olsa Selso'nun tüm geleceği mahvolmuştu. Aynı gün daha sonra Selso çıkınını aramaya gitti ve sonunda buldu. O yoldan yalnızca yerliler geçtiğinden kimse eşyalarına el sürmemişti. Sevgilisini aramaya utanıyordu. Geleli aşağı yukarı bir hafta olmuştu. Her gün babasıyla mısır tarlasında çalışıyor, genç öküzlere kara sabanı çekmesini öğretiyordu. Köyde hemen hemen herkes onu görmüştü. Bir öğleden sonra gün batımından az önce kızın babası Francisco Flores'in jakalına geldi. Babanın biraz arkasından da kız gelmekteydi. Kızın babası Manuel Lasso bahçe kapısından içeri girdi. Kısa birkaç sözle sağı solu selamladıktan sonra alçak sedirin üstüne oturdu. Kız dışarıda çitin yanında kalmıştı. Ayakları çıplaktı. Üstüne her zaman giydiği dizlerine de giren kaba yün etekliği vardı. Boynuna da yeşil cam boncuklardan bir kolye asmıştı. Gür saçları kırmızı bir kurdeleyle birlikte örülmüş, sonra da başının üstünde toplanmıştı. Elleriyle yüzünü örtüyordu ama parmaklarının arasından ilgiyle dışarısını izlemekteydi. Herkes de bunun farkındaydı. Kulübede ya da bahçede olan hiçbir şeyin gözünden kaçmadığını millete kanıtlamak ister gibiydi. Celso'nun annesi ateşin başından kalktı, kulübeden dışarı çıktı. Konuğunun yanına gidip hafifçe elini sıktıktan sonra kızı içeri çağırmak için bahçe kapısına doğru yürüdü. Sanki kötü bir şey yapmış gibi kız sessizce kadının yanı sıra yürüyerek kulübenin içine girdi. İki kadın ateşin başına oturup konuşmaya başladılar. Celso evin arkasında öküzlerin yanındaydı. Sonra ön tarafa gelerek kızın babasını selamladı. Tavırları öylesine ilgisizdi ki sanki onun orada olup olmamasının Celso için hiçbir anlamı yoktu. Kıza selam bile vermedi, dahası ona bakmadı bile. Kulübenin içinde olduğunu çok iyi bildiği halde içeri girmedi ama buna da fazla dayanamadı. Kulübenin kapısına dek gidip annesine bıçağını görüp görmediğini sordu. Oysa bıçağının nerede olduğunu bal gibi biliyordu. Kulübenin içinde bir tahtaya saplı duruyordu. Gidip onu alması için kulübeyi boydan boya geçmesi gerekliydi. Yere çömelmiş kıza bir kez olsun bakmadan gidip bıçağını aldı. İçeri girdiği anda kız başını eteğinin kıvrımlarına sokmuş, yan gözle delikanlının her hareketini izliyordu. Koca seçiminde söyleyeceği pek bir sözü yoktu. Çünkü bu daha çok iki babayı ve evlenecek genç adamı ilgilendiren bir konuydu. Ama yine de son iki yıldır beklediği delikanlıyı merakla izledi. 15 yaşındaydı ve ailesinin kızlarının geleceğini artık ciddi biçimde düşünmelerinin zamanı gelmişti. 21'inde artık tozlanmış, umutsuz, evde kalmış bir kız olacaktı. Ancak bir dul olarak yeniden koca bulma şansı olabilirdi. Celso kulübeden çıktığında Manuel Lasso bahçenin öbür ucundan ona bağırdı. ''Ey sen muchacho, neden gelip bir hatırımı sormadın, seni bekliyorduk.'' ''Vaktim olmadı Don Manuel, artık bir çift genç öküzümüz olduğuna göre yine gitmeden önce onları işe yarar bir hale getirmek istiyorum.'' ''Gitmeden önce mi?'' diye sordu Manuel Lasso. ''Nereye gideceksin oğlum?'' diye sordu babası. Bu Manuel Lasso için olduğu kadar kendisi için de yeni ve şaşırtıcı bir haberdi. Evlenebilmem için, gereken parayı kazanmak için diye karşılık verdi Celso başını bile kaldırmadan. Sesinin tonu sanki bunu onların bilmemesine şaşırmış gibiydi. Manuel Lasso kaşlarını çatıp mırıldandı. Ben senin Cafe Tal'dan evlenebilmek için parayla döndüğünü sanmıştım. Anladığım kadarıyla orada iki yıl boyunca hiç durmadan çalışmışsın. Param yok Don Manuel. İşte bu yüzden de yine geri gitmek istiyorum. Celso parayı öküzlere verdiğini belirtecek tek bir sözcük bile kullanmadı. Babası da açmadı bu konuyu. Bu yazılı olmayan kimi yasalara karşı gelmek gibi bir şey olurdu. Paranın ne olduğu gerçekte hiç de önemli değildi. Önemli olan Celso'nun damat olarak kabul edilmeden önce kızın babasının istediği armağanları verebilmesiydi. Bir ilke sorunuydu bu. Belki de Manuel Lasso söz konusu olan paranın Francisco Flores'in yeni aldığı öküzlere gittiğine haberi vardı ama bu işe burnunu sokmak ona düşmezdi. Üstelik bu süre gelen adetlere göre Celso'nun kızın babasına ödeyecek parası olmadığı gerçeğini de değiştirmiyordu. İlk çocuğu doğduğu zaman bu bir çift öküzü oğluma armağan etmeye söz verdim dedi Francisco Flores. Ama siz de bilirsiniz ki Don Manuel, bunları Celso'ya şimdi bile verebilirim. Celso ile yaptığımız anlaşmada bir çift öküzün hiçbir önemi yok Don Pacho diye yanıtladı Manuel Lasso. Bu öküzleri Celso'ya ilk çocuğu doğduğunda vereceğinizi söylemiştiniz. Pek yüce gönüllü olduğunuzu söylemeliyim. Ama bunun benim Selso ile yaptığım anlaşmayla en ufak bir ilgisi bile yok. Evlenmesi için gerekli olan parayı sizin yardımınız olmadan tek başına kazanmalıdır. Bu delikanlının para kazanıp kazanamayacağından emin olmam gerekir. Kızımı hiçbir işe yaramayan, gerektiğinde para bile kazanamayan bir golfoya vermemi bekleyemezsiniz herhalde. Benim Selso'yla bir alıp veremediğim yok, karşı çıkmıyorum ona. Çamağa'da yaşlı kadına Vieha'da Selso'nun onun için uygun olduğunu söylemiş. Ama bu uzun sürmez. Uzun dönemde önemli olan çalışma ve bir işin sonunu getirebilme yeteneğidir. İşte şimdi bunun için bu konudaki son sözümü söylüyorum. Parayı kazanman gerekli Selso. Babanın değil, senin kazanman gerekli. Benim kızımı isteyen sensin, baban değil. Sana 2 yıl daha veriyorum. Eğer ben izin verseydim kızım istediği oğlanla evlenebilirdi. Ama ben damat olarak seni istiyorum ve Çamağa da seni seviyor. İşte bu yüzden parayı kazanabilmen için sana 2 yıl daha veriyorum. Ama kızım 2 yıldan daha fazla bekleyemez. Bunun için çok yaşlandı. Manuel Lasso ayağa kalktı, elini Francisco Flores'e uzattı ve kulübeye bakarak bağırdı.
Geliyorum.
Selso'nun annesi kapıya çıktı. Adiosito Don Manuel. Hasta luego diye karşılık verdi Don Manuel. Sonra görüşürüz. Yürümeye başladı. Kız korkmuş bir köpek yavrusu gibi gelecekteki kayınpederi Francisco Flores'e yaklaştı ve hafifçe eğilip elini öptü. Adam öbür elini kızın başına koydu. Vete con Dios. Tanrı seninle birlikte olsun chiquita mia. Kafasını kaldırmadan birden dönerek küçük adımlarla babasına doğru koşmaya başladı. Çitin dışına çıktıktan sonra hafifçe düzeldi ve elleriyle yüzünü kapatarak omzunun üstünden bahçeye baktı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 24.